Ayrım 9.
Şehirli avrat Kabil değil İhsan'ı kendisi kadar sevmezmiş. Ben oldukça dürüst, Ayşe'nin İhsan'ı sevmediğini, İhsan'ın da diğer arkadaşları gibi onu kardeş telakki ettiklerini anlatmaya çalıştım. Küçük başını hırçın hırçın salladı. O yiğit bir avrat dedi. İki elim yanıma gelecek neyleyim? Kahpe değil. Emma kahpe gibi erleri birbirine gatıyor. Yiğit canlar uğruna telef olup gidiyor. O sarı olan Mülazım Ahmet Rıfkı neden öldü? Emme ben biliyorum. Şehirli avrat garnından asıl Gumandan Bey'e yanıyor. Tıpkı benim gibi. Peki bundan bana ne dedim. Yeniden ağlamaya başladı. Dün akşam İhsan'ın çadırına girmiş. İhsan evvela haykırmış ve kolundan tutup dışarı atmak istemiş. Fakat Kezban yere yatmış. Çizmelerine sarılmış. Boğula boğula ağlamış, yalvarmış. O zaman merhamet etmiş ve teskin etmeye çalışmış. Burada Kezban'ın hıçkırıkları coşuyor, yalnız bu coşuşta ıstırapla beraber zavallı çocuğu benliğinin umkundan sarsan bir saadet dakikası var. Söylemiyor ama biliyorum. Kezban'ın çenesinden tutmuş kaldırmış, gözlerine bakmış ve ona Ayşe demiş. İhsan da çocuk gibi Kezban'la beraber ağlamış. İhsan'ın Ayşe tarafından büyülenmiş olduğuna ve bu gavur büyüsünden kurtuluş olmadığına kani, her şeye rağmen dün akşam bütün ömrünü cehenneme çevirecek olan bu ısrapta tasmim ettiği fedakarlığın pahalı satın alınmış kısa bir ciheti var. Sabaha karşı Mehmet Çavuş bunu yine bulmuş, izaç etmiş. Fakat Kezban bu izacın tehlikesini, İhsan'ı ilka edeceği muhatarayı anlamış. Mehmet Çavuş'tan bir kuşun yılandan korktuğu gibi korkuyor. Ona zebani diyor. Fakat Mehmet Çavuş'un teklifini İhsan'a bir ziyan gelmesin diye kabul ediyor. Köye dönecek, Mehmet Çavuş'la evlenecek. Sonra ilk fırsatta. Bu fırsatlar ne olduğunu, kendisi için nasıl bir halas tahayyül ettiğini bir türlü anlatmadı. Mehmet Çavuş arabalarla köye döneceğini vaat ettiği halde gidememiş. Fakat gittiğini haber alınca bana hem Mehmet Çavuş'tan İhsan'ı sakınmamı tavsiye etmeye gelmiş. Çünkü Mehmet Çavuş onun zaafını biliyor, kıskanıyormuş. Er geç İhsan'a hıyanetinden korkuyor, hem de son defa İhsan'ın çadırına girmek istiyor. Kendisini bu sebeple oraya gönderirsem nöbetçi bırakırmış. Ne olur son defa. Sonra köye gidip o zebaninin pençesine girecek. Çadırın kapısını açtım. Nöbetçiye seslendim. Posta, kumandan beyin çadırına bu çocukla gazeteler gönderiyorum. Bırak geçsin. Peki efendim. Köşede bir yığın gazete aldım. Haydi çabuk gir ve çık. Fakat Kezban çadırdan bir türlü çıkamıyordu. Kendim gittim. Çadırda ne olduğunu anlamak istedim. Zavallı çocuk İhsan'ın asker yatağının dibine çömelmiş, çizmelerini kucaklamış, yanağı meşin parçasının üstünde, gözlerinden yaşlar siyah kirpiklerinin uçlarından süzülüp topraklara düşüyor. Elinden tuttum, çektim. Kendim onu karargah hududunun haricine kadar götürecek, bırakacaktım. Ondan sonra Mehmet Çavuş'un haşin aşkının girdabına düşecekti. Çadırların arasından yan yana yürüdük, çıktık. Başı önünde, gözleri yerde, rüyada gibi benimle geldi. Karargâhtan hayli uzaklaştıktan sonra selametledim. Doğan Çayı yakında. Ondan öteye gidebilirdi. En son biraz para kabul ettirmeye çalıştım. Bir ağacı arkasını dayamış, alaman, alaman diyordu. Ben zorla aldırmaya çalışıyor, o reddetmekte devam ediyordu. Tam elini tutup küçük avucuna parayı koymaya çalışırken bir tüfek patladı. Döndüm. Kolumda garip bir yıldırım darbesi duydum. Yere su gibi bir şey damlıyordu. Kezban telaş içinde sağa sola koşuyordu. Mehmet Çavuş'un gölgesi ağaçlar arasından bir kaplan gibi sıçradı. Kızı belinde yakaladı. Köyde aradım. Beni aldattın kahpeh diyordu. Hele dur bununla İhsan'ın da ciğerini bir deleyim. Kızı belinden yakalamış, silah sesleriyle koşan nöbetçilerden olanca suratıyla kaçıyordu. Bir şey yok hemşerim, uzaktan atılan bir kurşun kaza ile koluma dokundu. Ben çadırıma gidiyorum, bana sargılarla doktoru gönderin. Ertesi gün İhsan avdetinde ordu ile gayri muntazam kuvvetler arasındaki ihtilafın olanca gayzi ve ateşiyle meydana çıktığını söyledi. Ordu onları tepelemeden yaşayamayacağını söylüyordu. İhsan'dan itibaren her zabit, hatta her nefer Yunan taarruzuna kadar orduya rakip olan ihtilal kuvvetleriyle alakadardı. Ve İhsan beni olanca kuvvetiyle kolumu tedavi ettirmek ve dinlenmek için Eskişehir'e göndermekte ısrar ediyordu. Kabus, bir kanuni evvel. Hikayemde bir kopuk halka, yanık sayfa var. Kezban'ı Mehmet Çavuş belinden yakalayıp ıssız ovalara kaçtığı karanlık geceden sonra onları bir daha gördüm mü? Kafamdaki müşaşa, alevler, silah sesleri, zincir şakırtıları ve ihtilalin korkunç sesleri arasından onları bir daha gördüm zannediyorum. Bu kısa fakat hayatımın en korkunç kabusu. Bunu düşünürken alnımdan soğuk terler, arkamda alevler, dudaklarım kupkuru, gözlerim humma içinde titriyorum. Bu muhayyilenin bir icadı mı? Böyle bir şeye inanmak istemem. Sonra ötekilerden, hatta kendimden şüphe ederim. Bu kabus, fakat hakiki bir kabus ve onu nasıl gördümse, hala nasıl görüyorsam öyle anlatacağım. Konya ihtilalini bastıranlar arasındayız. İhsan kuvvetleriyle ismini hatırlayamadığım bir nahiye merkezine yakınız. Merkezin henüz ihtilale buluşmadığını söylüyorlar. Nahiyeden bir küçük heyet ihsana gelmiş, arzı sadakat etmiş ve nahiyeyi asileri sokmayacaklarını temin eylemiş. Fakat buna mukabil bizim kuvvetlerin de girmemesini, nahiyeyi heyecana sokmamasını yalvarmış, ihsanı yalnız nahiyeye davet etmişler, kuzu kesecekler, şerefine köy şenlik yapacakmış. Gelen iki sarıklı ihtiyarla üç köylü ağa ihsana muhabbet ve emniyet telkin etmiş. İhsan ihtiyaten bir müfrezeyi nahiyeye yaklaştırdıktan sonra beş süvari ve bir de benimle beraber davete gidiyor. Şüphe ederse süvarilerden birini gönderecek ve kuvvetler Tahsin Bey'in kumandasında köye girecek. Muhsin Bey buna şiddetle aleyhtar. Bugün kuzu gibi olan köylülerin yarın bir kasırga gibi Konya'dan geçen ihtilal sıtması tutabilir, diyor. Ovada 300 hanelik bir köy. Sarı, çorak topraklar arasında, sarı topraktan yapılmış küçük bir sırtın üzerinde, önü yeşil bir Anadolu nahiyesi. Akşam güneşi sarı toprakları eflatuna boyamış, köyün önünde yeşil meydandan davul zurna sesi geliyor. İhsan'la atlarımız yan yana koşarak gidiyoruz. Mehmet Çavuş'la Kezban'ı konuşuyoruz. Ne oldular, nereye gittiler? Kezban bir daha köye dönmemiş. Mehmet Çavuş'un da Türk-Çerkez karışık, hilafet ordusu namına icra-i şekavet eden Hamza Bey çetesine iltihak ettiği söyleniyor. Onun ihtilacı ve bilhassa padişah düşmanı ruhunu düşünüyor. Kezban'ın yeşil gözlerini kıskanarak bütün hayatını inkar edişine hayret ediyorum. İhsan dalgın, zavallı küçük Kezban, zavallı çocuk, diyor. Yeşil meydana yaklaşırken büyük siyah bir kalabalık görüyoruz. Bizi istikbali bekliyorlar gibi. Fakat ne kadar kalabalık, nasıl öyle toplu ve sessiz duruyorlar. Yeşil meydanı geçmek için önündeki oldukça derin ve uzun hendekten İhsan'ın atı kanatlı gibi uçtu geçti. Sonra ben ve süvariler. Yeşillikte 10 adım ilerlemedik. Solda harap ve boş duran bir değirmen binasından bir küme insan fırlıyor ve arkamızdan koşuyor. İhsan zemberekli gibi atını çeviriyor. Fakat o kadar ani bir kabus başlangıcı ki. İşte beş süvari, 50 kişi arasından taşlar, küfürler, sopalar ve tırpanlar fırlıyor ve bu cehennemi gürültü arasında iki süvarinin hendeğe atıldığını görüyorum ve arkamızda korkunç ayak sesleri var. Ne derin ve yer altından gelen bir gürültü. Evet, köyün önündeki siyah küme bir insan kasırgası gibi geliyor. Buradakiler süvarilerin işini bitirmişler, koşuyorlar ve biz kudurmuş gibi insan kütlesi arasındayız. Evet, korku nedir? Korkunun rengi, ihtilacı, gözleri, bütün bünyesi nedir biliyorum. Fakat o ince ve yavuz çocuk henüz dumanı çıkan, kurşunu bitmiş tabancası elinde, kırmızı kalpağı bir tarafa eğilmiş, ayakta duruyor. Kafasını hiç kaybetmiyor. Kurşunları kimseye atmıyor. Bir iltizam kimseyi belki öldürmüyor. Fakat bütün bu halkı, gittikçe daralarak daha sıkı bir halka halinde, onu ihata eden halkı birkaç dakika durdurdu. Hepsi o ayakta duran, gözleri soğuk, madeni bir parıltıyla onlara bakan kudretli mahlukla meşguller. Ben ne garip, bu söven, bağıran, baltasını sallayan, ter kokan halktan imişim gibi kimse benimle meşgul değil. Bıyıklarını görüyor mu? Alın aşağı, gebertin, boğazlayın. Bum bum iki tarraka, sonra kudurmuş bir halk ve mütemadiyen havada vızlayıp giden taşlar. İnsan dalgası ve bunun üstünde ufukta kandan bir tepsi gibi kayıp ovanın altına giden güneş. Artık İhsan'dan ayrıyım. O müthiş ve kudurmuş kütle ne yapıyor bilmiyorum. Kollarını sallayanlar, birbirlerine bağıranlar yine taş, koşuş ve mütemadi çirkin bir tepinme. Hep bu insan kasırgası kızıl karanlıkta köye doğru gidiyor. Önde ellerinde meşaleler, isli bir alevle bu korkunç yüzleri tenvir ediyorlar. Ortada zincirlerini sallayarak iki neferle beraber İhsan'ı sürükleyip götürüyorlar. Ölü değiller diyorum. Ölselerdi onları da hendeğe atarlardı. Benim yanımda iki köylü konuşuyor. Yavaş yavaş, aslan delikanlı be, bizim Çanakkale'de zabitimizdi. Bir hücuma koşardı, hepimizin içi deprenirdi. Bu Hamza Bey keratası da kim oluyor? O Mehmet Çavuş yok mu? Hep yaptıran o. Bizim köylü de eşek gibi be. Köye giriyoruz, yine duyuyorum. Kumandanı ne edecekler? Mahpusa götürecekler. Ben de bu meşaleli kanlı halkla sürüklenip gidiyorum. Köyün muhtelif köşelerinden kadın çığlıkları geliyor ve bir davul cehennemi bir gümbürtüyle mütemadiyen çalıyor. Kısık, vahşi naralar duyuyorum ve her yerde havaya silah sıkıyorlar. Nihayet tozlu, yamru yumru bir köy sokağındayız. Köşede hayvansız boş bir araba duruyor ve karşı köşeden kapısı açık büyüyecek bir toprak eve küfür, gürültü arasında İhsan'ın ve neferleri getiriyorlar. Ben arabanın yanında sıkıştım, kaldım, yine yanımda konuşuyorlar. Herifi niçin öldürmüyorlar? Ne bileyim ben. Ankara'dan bir paşa geliyormuş diyorlar. Acaba onun için bunları rehin mi tutuyorlar? Ne bileyim ben ulan. Sokak yine karışıyor. Kaçışanlar, meşale tutanlar, davul gümbürtüsü. Sonra boğazlıyorlar, boğazlıyorlar. Şakaklarımdaki soğuk tar, ellerimdeki titreme, boşta gibi sallanan yüreğimle kendimden geçmiştim. Yine ayak sesleri ve tanıdığım bir şive ile bir köylü nutku. Arabanın kenarına tutanarak ayağa kalkıyorum. Karşıdaki açık kapının içinde isler ve dumanlar arasında mütemadi alevler ve daima söyleyen, bağıran korkunç ağızlar görüyorum. Orada ne yapıyorlar? Yürüyorum. Sokaktan geçen 5-10 köylü ile beraber ben de kapıda durup içeriye bakıyorum. Karşıda açık, müstekreh hala kapısı, ona bitişik bir merdiven yukarı çıkıyor. Toprak, pis bir avlu, bir köşesinde zincirler, laleler yığılmış, sağında demir parmaklıklı bir kapı daha ve iki meşale bu demir kafesin arkasını gösteriyor. Anlıyorum, burası nahiyenin hükümet konağı ve bu kapı mahbestir. Demir parmaklığın arkasında başından sızan kanlarla İhsan ayakta duruyor. İki ellerindeki uzun kalın zincir ayaklarına kadar düşüyor ve boynunda kalın bir lale var. Parmaklığın bu tarafında ihtirasla, nefretle, müstekreh bir takallüsle Mehmet Çavuş 5-10 kişiye mahbesin kapısını kırıp İhsan'ın işini tamamlamaya teşvik ediyor. Nahiye müdürünü, jandarmaları boğazlamışlar da bu pis, bıyıksız oğlanı ne bırakıyorlar? Bu da halife düşmanı, din düşmanı, hemen gebertmeli. Her nasılsa bu 10 kişilik köylü zümresi akşamki galeyan ve cinayetten sonra düşünüyorlar. Mehmet Çavuş istediğini yaptıramıyor. Ben ışığa konan kelebek gibi gözlerim ve gözlerimle beraber kalbim İhsan'a yapışmış bakıyorum. Ne kadar güzel, ne kadar kavi, ne kadar ilahi bir yüzü var. Kumral başından sızan kanların altında ayrık, açık gözlerinde şimdi yalnız yılmaz bir ceberrüt değil, acı ve derin bir merhamet, istikrahla karışık bir merhamet var. Gözlerini kırpmadan cellatlarına öyle derin ve kavi bakıyor ki, o zaman Kezban'ın neden onun çizmelerine vecd ile huşuyla sarıldığını anlıyorum ve hayatımda yegane bir dakika Ayşe'nin de ona ve gözlerine bakan herhangi bir kadının da onu şifasız, ezeli bir düşkünlükle seveceğine inanıyorum. Ayşe'nin gözleri bir an bu levhayı görse, fakotu zümrüt ziyalar, bu boynunda lalesi, elinde zinciri demir parmaklıklar arasından cellatlarına kudretle, imanla bakan ruhu daha evvel sezmemiş midir? Ellerim daha titriyor, yanaklarım alnımdan akan buz terleri daha kudretle duyuyor. Mehmet Çavuş şimdi bu küçük halkın zayıf yerine dokunuyor. Eğer ellerinden kurtulursa İhsan'ın köylerini nasıl yakacağını, karı kızan bütün ahaliyi nasıl ipe çekeceğini anlatıyor. Bir homurtu ve tereddüt var. Demin Mehmet Çavuş'u karanlık ve anıt yüzlerle dinleyenlerin gözleri parlıyor. Artık İhsan'ın yaşayacağı dakikalar sayılıdır. At nalları topraklarda akisler yaparak yaklaşıyor. Mehmet Çavuş'un kulakları kabardı. Bütün küçük halk birdenbire bakıyor ve kapıya geliyorlar. Sokakta yine kaçışan, tepişen bir halk ve dört nal yaklaşan bir süvari heyeti. Muhsin Bey'in süvarileri arasında İhsan'ın başından sızan kanıyla ayakta gördüğüm an kabusun zulmeti ve ağırlığını dağılıyor ve sonra yine bir kadın gibi bayılmış olacağım. Çadırda İhsan başında sargısıyla bir şey olmamış gibi zabitleriyle konuşuyor ve Muhsin Bey'i anlatıyor. Hepimiz yatmış uyumuştuk. İnce bir kadın sesi, bir çocuk sesi gibi bir feryat nöbetçi uyandırmış. 15-16 yaşında kadar Çerkes kostümlü ince, güzel bir çocuk, zabit, zabit diye bağırıyormuş. Bana getirdiler, yarı ölü gibiydi. Dişleri çarpıyor, çeneleri kısılıyordu. Hamza Bey çetesindenmiş. İhsan Bey'i tuttular, öldürüyorlar, yetişin diye bağırıyordu. Hemen ata atladık, gittik. Geldiğimiz vakit tahkik edemedim. Fakat nöbetçi daha çok bilecek. İsterseniz sorunuz. Nöbetçi de bir mahkeme huzurunda gibi geldi, anlattı. Sesi mühtez, gözleri gamlıydı. Muhsin Bey gittikten sonra nöbetçinin yanında biraz oturmuş, konuşmuş. Kendisine İhsan Bey Sarılar Köyü'nde yardım etmiş. Sonraları Mehmet Çavuş'un eline düşmüş. Nasılsa Hamza Bey çetesine girmiş. Mehmet Çavuş İhsan Bey'i öldürmeyi and etmişmiş. Köylülerin ekserisi hakikat hilafet ordusuna aleyhtarmışlar. Fakat Mehmet Çavuş onları kandırmış. Bu çocuk İhsan Bey'e karşı onun bu hırsını bilmiyormuş. Köyün önünde İhsan Bey'i pusuya düşürdükleri zaman anlamış, koşarak yola çıkmış. Yaya olarak 6 saat ötede beride koşmuş, heyecandan, yorgunluktan, korkudan ölü gibiymiş. İhsan bunları dinlerken sarardı, sarardı. ''Bu çocuk nerede?'' dedi. ''Irmağın yanında yattı, uyudu. Sonra arıyorlar, arıyorlar, çocuk yok. Irmağın kenarında bir Çerkes paltosu, bir çifte çizme var.'' Nahiye merkezinin İhsan tedibe gittiği zaman ben yatağımda kaldım. Başımda muzlim ve ağır bir şey var. Ellerim hala titriyor. Tedip 3 gün sürdü galiba. Bir gece İhsan yüzü toz içinde mahmuzlarını şakırdatarak yanıma geldi. Alnında hala küçük bir sargı var. Yatağımın üstüne oturdu. Alnını sildi. Gözlerinde namütenahi bir yorgunluk ve ıstırap vardı. Köyü temizledik dedi. Bizim 3 neferin cesedinin gömüldüğü yerde Mehmet Çavuş'u astık. Kezban, Kezban, bilmiyorum Peyami. Bütün yeşil gözlü kadınlar gibi o da bir sır, bir peri. Karanlıktan geldi, karanlığa gitti. Bana bak Peyami, senin asabın iyice bozuldu. Kolunda hala yara geçmedi. Seni Eskişehir'e göndereceğim. Fakat bana namusun üzerine bir yemin vereceksin. Nedir İhsan? Bu hadiseden Ayşe Hanım'a bahsetmeyeceksin. Senin yaptığını yapan bir erkek bunu her kadının duymasını ister İhsan. Yemin edecek misin? Ederim İhsan. Kendi ölümüne telaşsız gözlerle bakan İhsan, hainleri gözünü kırpmadan öldüren İhsan, yatağımın üstünden başını ellerinin içine aldı, birdenbire bir çocuk gibi ağladı. Perde arası, 5 kanuni evvel. Bu sabah doktor geldi. Yanımda uzun oturdu, konuştu. Bu haftanın sonunda ameliyat muhakkak. Ben de bugünlerde düşüklük var. Zannediyorum ki ben denilen şey başımdaki birkaç sima ve onların hatıralarından ibaret. Bunları anlattıkça boşalıp yavaş yavaş bitiyorum. İçimde dökeceğim son bir Sakarya kaldı. Asıl facia ve son perde. Bugün notlarıma bakıyorum. İhtilal günleriyle Sakarya arasında hayli hadise var. Fakat bende ancak son perdeyi anlatacak kadar nefes var. Ondan evvelki günler hep perde arası. Birkaç namesini mırıldanıp geçeceğim. Hakim teraneler Ayşe'nin o zaman yazılmış birkaç mektubudur. Hayat masalıma bakıyorum da hikayeden ziyade bir operaya benziyor. Mütemadiyen ayakta ve dekor içinde, mütemadiyen el ve kol sallayarak konuşuyor, bağırışıyor, mütemadiyen öteye beriye düşüp ölüyoruz. İşte perde arası. Eskişehir'e trenden inen kolu sargılı adam benim, değil mi? Ne gülünç hislerim var. Yeşil gözlü yeğenimin bu sargılı kola nasıl bakacağını düşünüyorum. Ah, bunu bir müsaademe de almak ne iyi olurdu. Doğru Hilal-i Ahmer'e gideceğim. Ayşe orada olmasa bile mutlak onun hakkında malumatım olacak. Caddeyi bir türlü geçemiyorum. Asker geçiyor, sıcak rüzgarlarla savrulan tozlar, bu uzun müteharrik insan hattıyla karşıdaki binaları bile örtmüş. Ne Bülent ve genç bir unsur. Önde davul zurna var. Çocukken Şişli'de selamlığa geçen askeri seyir içinde kapıya çıkardım. Her zaman içim tuhaf tuhaf karışırdı. Şimdi de çocuk gibi o eski heyecanı duyuyorum. Ayşe'yi beyaz önlü, siyah başörtüsüyle hastane kapısında buldum. Askerlere gözü dalmış, bir şey görmüyordu. Ayşe, ben geldim. Sen misin Peyami? İzmir yolundakiler çoğaldı. Bak artık askerimiz de var. Koluna ne oldu? Nerede yaralandın? Ne güzel bir endişe ve biraz takdirle baktı. Nasıl harikulade şeyler söylemek istiyorum. Fakat ben yine eski Barit Peyami oldum. Serseri bir kurşun geçti Ayşe. Yalnız etimi deldi. İyi bakılmadı da azıcık azdı. Burada baktır Pankara'ya talimgaha gideceğim. Cemal nerede? Burada. Akşamları tadiyada beraber yemek yiyoruz. Sen de gelirsin. Hele içeri gir bakayım. İhsan ne yapıyor? İhtilali teskin ediyor. Asileri birer birer asıyor. Bu İhsan ne garip çocuktur. O küçük Kezban'dan haber aldınız mı? Zavallı çocuk acaba ne oldu? Ne kadar sıkıldım. Yalan söyleyemiyorum. Hikayeyi anlatamıyorum. Sustum. Kabahatli gibi, bir şeyler bilip de söyleyemeyen adamlar gibi sustum. Ayşe'nin sakin yüzü bulutlandı. Ne için İhsan'ın kalp hikayeleri onu bu kadar sarsıyor? Gece Tadiha'nın salonunun köşesinde yemek yiyoruz. Cemal eskisi gibi canlı selam veriyor. Eski günler gibi kolumu koparacak gibi sıkıyor ve yanaklarımdan bir kardeş samimiyetiyle öpüyor. Fakat mavi gözleri biraz dumanlı. Yemekte baş başa yavaş yavaş konuştuk. Hayli içi dolu. İzmir etrafındaki ihtilalde Yunan istilası arasında hıyanet edilmiş ve Yunanlılara teslim edilmiş arkadaşlarının Yunan mahbesinde birer birer götürülüp kurşuna dizildiğini görmüş. Nihayet hapishane nöbetçilerine para yedirerek marifetli bir firarla tekrar buraya gelmiş. Efe ve Ethem ihtilafı eski zabitlerden olan ihtilalcilere bile orduda azıcık emniyetsiz bir nazar uyandırmış. Bu Cemal'i en ince yerinden incitiyordu. İhtilalin güzel olmayan yerlerini, ihtilal anısırı arasında maddi menfaatler arkasından koşanlar olduğunu biliyordu. Lakin iyi kötü ihtilali imanlı fakat isimsiz insanlar başlatmıştı. Şimdi iki devre arasında bu imanıyla, canıyla yeni devir için kurban olanların asıl Yunan ordusuyla başlayacak ordu çarpışmasında İstiklal ordusu haricinde kalmasından korkuyordu. Fakat Ayşe biraz endişeli ve biraz incinmiş görünen bütün ihtilalci zabit arkadaşlara karşı hemen kadın rolünü aldı. Onca ordu ihtilale, ihtilal orduya o kadar karışmıştı ki bu iki unsuru birbirinden ayırmak gayri kabildi. Bu muvakkat bir kardeş kavgasıydı. Yine boru çalınır çalınmaz herkes silahını alacak, koşacaktı. "Sen kumandana git Cemal," diyordu. "Geçen gün geldi, hastaneyi gezdi. Bunları tamamen iyi anlayan, iyi ve mert bir yüzü var. Sen ona hayatını açıkça anlat. Olmaz mı? Göreceksiniz. Hepiniz yine el ele beraber çarpışacaksınız." Nihayet Madame Tadia'nın pastaları etrafında neşemizi bulduk. Tam o sırada dışarıda bir mahmuz şakırtısı, kapı açılıyor. Haşmet Bey elinde kamçısı giriyor. Askeri başı yine eski gördüğümüz gibi fakat biraz şakakları ağarmış ve yüzü tamamıyla tunçlaşmış geldi. Ayşe'nin elini öptü. Cemal'in omzunu okşadı ve kahvemize, pastamıza iştirak etti. Benim kolumdaki yarayla biraz eğlendi. Çok neşeli, bu iki kardeşle çok dost görünüyordu. Hemen ona Cemal'in kumandana gidip ordudan iş istemesi fikrini açtılar. O zaten bu işle meşgulmüş. Gece dışarıya beraber çıktık. Ayşe'yi hastaneye üçümüz beraber bıraktık. O yol bu iki asker arasında dönerken bana çok dost, çok aşina göründü. Sonra hayatımda ne oldu? Sahnede, muzikada susmuş gibi ben daireden daireye sürünüyorum. Beni derhal Ankara'ya, Müdafaa-i Milliye'ye tayin ettiler. Masadan masaya, odadan odaya gidiş geliş. Kağıt, kağıt, kağıt. Ayşe çok ender yazıyor. Cemal alay kumandanı. Haşmet Bey fırka kumandanı. Ayşe Eskişehir'de. Ona sadece hemşire Ayşe diyorlar. İhsan da alay kumandanı. Benimle hakiki hayat arasında kalın bir perde var ve o perdenin arkasında onlar. Hayatın yegane merkezi ve yegane amili olan yeşil gözler de orada. Ne yapıyorlar? Ne oluyor? Yaz geçti, kış geldi.